6. ayrım. 9. bölüm. Mutlu muyum? Bu soru insanı mutsuzluğa sürükleyebilir. Zehrin zehir özelliği doza bağlıdır. Yüksek dozda mutluluk sorgulanması hayatı mahveder. Zira aşırı büyük umutlar ancak acı verici hayal kırıklıkları doğurur. Uygun dozda bir mutluluk sorgulanması ise günlük hayata hoş bir değişim getirir. İnsan gündelik hayatın kriliğine nasıl biraz renk katabileceğini bilirse, lezzetli bir yemekle endişelerinden uzak, bir gevezelikle derinlere inen bir konuşmayla, kalbe dokunan geceyle ve daha birçok şeyle mutluluk mümkün hale gelir. Böylece sürekli mutluluk patlamalarına yol açmayan meydan okumalara karşı donanımlı hale gelir. Ara sıra da bizzat kendi kendisi için bir meydan okuma teşkil etmek üzere donanımlı hale gelir. Aslında arkadaşlıklarda ötekinin bizim adımıza üstlendiği bir ödevdir bu. Mutlu olma imkanı kimseden esirgenmemelidir. Mutlu olmak için uğraşma hakkının anlamı budur. Bazıları ise bundan nesnesiz bir mutlu olma hakkını anlarlar. Bunun için hiçbir merciye şikayette bulunamazsınız. Hele hayatın kendisine asla. Her insan mutlu olmayı umabilir. Mesela bir ilişkiden umabilir bunu. Fakat burada bir hak yoktur. Kesin olan sadece şudur. Farklı tecrübelere hazır olmalısınız. Hele ki bir ilişkide. Mutlu olabilmek insani varoluşun bir parçasıdır. Mutsuz olabilmek de öyle. Kendi mutluluk bütçenizi denetim altında bulundurarak da bunu değiştiremezsiniz. Zaten öyle bir denetim hayattan ziyade muhasebeciliğe benzer. Hayatın mutlulukla mutsuzluk arasındaki kutupsallığını kabullenmek ve her iki kutbu da idare edebilmek, kendiyle dost olmanın ilişkileri en iyi şekilde etkileyen bir parçasıdır. O nedenle kendiyle dost olmanın 9. yordamı bizi başka türlü mutlu olma denemesine sevk eder. Herkesin olabileceği kadar mutlu olmasını ister gönlümüz. Ama bu asla kesintisiz iyi hissetme mutluluğu olamaz. İhtimal dışıdır bu. Kendine ve başkalarına karşı böyle bir halin yanılsamasını ayakta tutmak mümkün olabilir. Ama bu da kaynaklarınızı tüketir. Bu yanılsamaya hizmet edenlerden biri de selfilerdir. Ne kadar iyi vaziyette olduğumuzu ve ne kadar harika bir mekanda, güzel bir hayatın tadını çıkararak şımardığımı kendime ve başkalarına duyurmaya istediğim ayaküstü kotarılmış şu öz imgeler. Fakat hakikatli bir benlik bazen mutluluğunu sadece kendine kanıtlamaya çalıştığını, başkalarının önünde ise ancak bunun havasını atmaya istediğini itiraf edecektir. Başka türlü bir mutluluk, mutlu anların ancak mutsuz anların da varlığı sayesinde değer kazandığını idrak etmekle mümkün olur. Keza bu durumlarda ilgili tecrübelerimizin bizi başkalarının mutluluğuna daha duyarlı kılacağını idrak ederek kendim mutsuzken başkalarından anlayış ve duygudaşlık görmeyi ummaz mıyım? Tabii ki hayatın tadına varmak gerekir ama sürekli mutlu olmam da gerekmez. Kesintisiz havamda olmam gerekmez. Mutluluk hissi çok şeye kadidir. Fakat her an hazır ve nazır olamaz. Dinlenmeye ihtiyacı vardır. Kendi rızamızda mutluluk hissinin dinlenebilmek için molalar almasını sağlarsak müstakbel hazlara zemin hazırlamış oluruz. Bu molalara imkan tanımamak hep daha kuvvetli cazibeler aramaya iter bizi. Lakin onların verdiği tat da giderek yavanlaşır. Mesele tavsiye vericilerin ve medya araçlarının propagandasının yaptığı mutluluğun artık molaları öngörememesidir. Bilhassa kendini aşırı sevenler mutluluğun dinlenme alanlarında çok fazla şey kaçırma endişesine maruzdurlar. Kendilerine aralıksız mutlu muyum sorusuyla işkence etme ihvasına boyun eğerler. Böyle olunca muhakkak mutlu olma zorunluluğunu kafaya takmaktan bir an bile mutluluğun tadına varamazlar. Oysa kendiyle dost olan kişi şunu söyleyebilecektir. Şu an mutlu değilsem mutlu değilim demektir. bu beni strese sokmasın. Ancak ara ara bulabileceğimiz iyi hissetme mutluluğuna ne kadar fazla dikkat kestirilirsek mutluluğun büyük bir ölçüde bir talih mutluluğu olduğunu, kimsenin ona keyfince tasarruf edemeyeceğini o kadar kolay unuturuz. Kendiniz üzerine düşünürseniz hayatınızdaki şimdiye kadar neyin tesadüfen eseri, neyin itinalı planlamanın sonucu olduğunu idrak edersiniz. Planlı hareket ederek de mümkündür. Fakat tesadüfler hesabın üzerine bir çarpı atar. Bu arada sadece imkanları yok etmez, yeni imkanlar açarlar. Aptal tesadüflerden doğan hayal kırıklıkları ve başarısızlıklar kendisine bundan ne öğrenebileceğini sorarsa akıllandırabilir de insanı. İnsanın iyi bir eğitim alması, istihdam piyasasında fırsatlar bulması, ona yardımcı olan, dostça davranan birileriyle karşılaşması, hele hayatta yan yana yürümeyi isteyeceği müstesna insanla karşılaşması tesadüflerle de ilgilidir. İyi giden ve sarpa saran her yerde tesadüflerin payı vardır. Bir insana rast geldikleri için rastlantı deriz bunlara. Kimse nereden çıktığını, niye olduğunu bilemez. Kimse onların ısmarlayamaz, imal edemez. Kimse anlayamaz onları. Bunlar sahiden tesadüf müdür? Kader veya alın yazısı da olabilirler. Lakin kesin bir şekilde ipin ucunu yazgıya tayin eden ve kader çizgisini çizen bir başlangıç noktasına kadar takip etmek mümkün değildir. En fazla insanın tesadüf karşısındaki tutumunu belirlemesi mümkündür. Kollarımı açıp başımı gelecek, her şeye açık, hazır durabilirim. Hayatın beni her şeye karşı donanımlı da kılacağına kalpten güvenerek. Bunun alternatifi kollarımı kavuşturup içime kapanmaktır. Ama bu da hayata dair hissedilir ziyanlıkları beraberinde getirir. Böyle bir savunma halinde bile benden bir şeyler yapmamı talep eden bir şeylerin olması ihtimal dışı değildir. Gerçi bunlara da direnmem mümkün olabilir ama hiç olmamış gibi davranmam mümkün olmaz. Yoksa savunmamı bile sürdüremem. Talih mutluluğundan yana nasibimi iyi olsa bile arkama yaslanıp her şeyin yolunda olduğu zamanına kapılmam yerinde olmaz. Tam da bu yüzden tekrar kaybedebilirim mutluluğu. Mutluluğun müşkülatları karşısında kimileri onu hoşnutluk diye tanımlamayı tercih ederler. Peki ama daima hoşnut olmak mümkün olsaydı ne kazanırdık? Hayat durma noktasına gelirdi. Hoşnutsuzluk yeni çabaları tahrik eder. Hayatın tamamında aşkta ve bütünlük sanatlarda görürüz bunu. Bu koşullarda mutlu olmak isteyen en iyisi başka türden bir mutlulukla erişebilir buna. Olumlu ve olumsuz kutuplar arasında gidip gelebilenin, hoşnutsuzluğun ve hakkını verebilenin üzüntülü olmayı da içerebilen bir sevincin hasıl ettiği bereket hissinin mutluluğu arada sırada veya süreyinden mutsuzluğun da kıymetini bilebilen bir mutluluk. Hayat zaten bu yoldan gider. Mesele insanın da onunla beraber mi gideceği, bununla cebelleşmeye mi kalkışacağıdır. Onunla beraber yol alabilmek hayatı kolaylaştırır. Onu da öncelikle olumsuz tecrübeleri de yaşamaya değer sayarak erişirsiniz. Sırf olumlu tecrübeleri bu sayede daha güçlü hissedebilmek için olsa bile. Bu mutluluğun öteki yoludur. Bunun için belirleyici olan da yine hayatın bereketini oluşturan, çelişkileri göz önünde bulunduran kendi tutumumuzdur. Esas itibariyle bu çelişkileri kabullenebiliyor muyum? Bunu yapabilirsem artık her şey talimin yaver gitmesini sağlayacağı mutluluğa bağlı olmayacaktır. Kendimi her gün her dakika iyi hissetmeme de bağlı olmayacaktır. Bunun yerine hayatın bereketine çok başka tecrübelerin de dahil olduğunu ve tam da en köpüklü yaşantıların hoş olmayan tecrübeleri dışlamadığını bilerek yaşayabilirim. Bu gitgeller asla sıkmaz insanı. Çok defa da yaratıcı ve üretken olur. Bereketin mutluluğunu sorgulatacak ne olabilir ki? Berekete katkıda bulunan şeyler bu mutluluğu güçlendirir. Onu zayıflatacak olan tek şey tek düzlük olabilir. O ise insanlara değil makinelere mahsustur. Mutluluğun her türlü kendi tarzıyla insanların sürekli sorguladıkları ve başka bazı vehçeleri de barındıran hayat doygunluğuna katkıda bulunur. 10. Bölüm. Doygun bir hayat sürüyor muyum? Hayatta gerçekten önemli olan nedir? İnsana kemale erme hissi veren şeydir. Ona doygunluk veren, her şeyde bir anlam gördüğü, gözüne güzel görünen, onu derinden tatmin eden her şeyde bulur bunu. Envai çeşit mutluluk ve anlam kendilerine yer bulabilir. Yoğun duygusal tecrübeler ve kuvvetli duygular da, mahrem ilişkiler ve heyecan verici girişimler de bir meşguliyete gömülmek ve sınırsız olana dair tefekküre dalmakta. Hatta kimileri kainatta salınır gibi içinde dolandıkları internetin sonsuzluğunda benliklerinin saadete erdiğinden söz ediyorlar. Her türden kemale erdirici doygunluk, kendini unutma, kainata bağlanma, yoğunlaşma tecrübeleriyle el ele gelişir. Yoğunluk ve doygunluğun harekete geçirdiği enerjiye işaret eder. Muhtemelen her türlü benliğin, tüm zamanın ve sonsuzluğun ötesinde uzanan öz olduğu, as olan olduğu için muktedir olur buna. Bununla alakalı tecrübelere anlaşılır sebeplerle ilahi denir. O kadar güçlüdürler ki uzun süre dayanırlar. Anın içinde ve tüm hayatta dikkate değer bir doygunluğu bütün çeşitlendirmeleriyle aşk sağlar. Öyle ki şunu sorarız. Seven miyim ben? Sevilen mi? Sadece dar anlamda aşkla değil, ebeveynle çocuklar arasındaki, kardeşler arasındaki, büyük anneanneler, büyük babalar ile, torunlar arasındaki sevgiyle, arkadaşlar, meslektaşlar ve diğer insanlar arasındaki hoşlanmayla da alakalı olarak, keza doğa sevgisiyle, hayvan ve bitki sevgisiyle alakalı. Bir göreve, bir faaliyete, bir mesleğe, bir hobiye, bir spora duyulan sevgiyle alakalı. Kültüre, müziğe ve sanatlara, aşkınlığa, Tanrı'ya duyulan sevgiyle. Keza kimi benler için çok şey ifade eden maddi şeylere. Bir şeyi veya birisini seven ve kendisini sevilen, en azından kendisinden hoşlanıldığı duygusunu alan birisi hayatla ilgili bir yoğunluk hisseder. Bu anlık bir kabarmadan ibaret olmayıp kalıcı bir ruh halinde olabilir. Marcus Aurelius'in Kendimize Giden Yolları anlatan kitabından girişte zikrettiğimiz gibi iyi bir insan olmanın ve en güzel hayatı sürmenin yollarını arıyorsak şayet herhalde bunun cevabı sevmek olmalıdır. Doygun bir hayat zorunlu olarak başarılı bir hayat anlamına gelmez. İleri modern çağda başarıya böylesine tapınılması huzursuz edicidir. Bu yanlış bir yola sevk eder insanları. Hiçbir hayat hep başarılarla dolu olmaz. Herkes kısmen, bazen de tamamen başarısızlığa uğrayabilir. Bir insanın hayatının başka hayatlarla karşılaştırılmayacak bir hayat olmasının yolu, hayatın doygunluğuna kendi öz bir şekilde ermesidir. İyi ve kötü tecrübelerle hep yeni ümitler ve yeni hayal kırıklarıyla, başarılar ve başarısızlıklarla, sayısız deneme yanılmayla, sonsuz iniş çıkışlarla. Kemale ermek, yoğun anların ötesinde hayatın gerilim alanını tümüyle tecrübe etmekle ve uçurumları hakkında da bir izlenim edinmekle olur. Tam da birçok zorluk ve başarısızlıkla dolu bir hayat, sahiden yaşıyor olma ve hayatı bütün bereketiyle yaşama duygusunu verebilir insana. Oysa birçok şeyin insana pek kolay geldiği ve başarılarla dolu bir hayat. Katlanılmaz ve varoluşsal hafifliğe maruz kalma duygusuna ve hayatı artık hissedememeye yol açabilir. Hayat çelişkilerle dolu, bereketini olumlayabildiğinizde, hatta sevebildiğinizde katlanır hale gelerek kolaylaşır. Kendiyle dost olmanın 10. yordamı şu düstura hesap verir. Hayatın bereketine açık olmak. Bu sayede onun kendisine nüfuz etmesine imkan vermek. Kemale ererek doygunluğa ulaşmış bir hayatın koşulu, beklentilerin yerine gelmesi ise bundan insanın kendi çabası da rol oynar. Bu çabayla bir imkanını gerçekliğe dönüştüren, bir enerji potansiyelini bir eserde maddileştiren bir geçişi gerçekleştirir. Böylece bir düşe hayat soluğu üfler, bir ideale gerçeklik kazandırır, bir vaadi yerine getirir, belirli bir amacı üstlenmiş bir görevi, kendi kendinize verdiğiniz veya başkalarınca veya hayat tarafından verilmiş bir ödevi ifa etmiş olursunuz. Daima ötekinin yanında kalacağınızı dair aşk yemini de zamanları aşarak süre giden bir pratik, o ifayı sağlayamadığında harekete geçirici bir uhrak olarak tüketir kendini. Hayatta gerçekten geçerliliği olan şey teorik olarak önemli sayılan değil, pratik olarak gerçekleşme yoluna sokulan şeydir. Gün be gün verilen emekle var edilen küçük kum tanesi birikip dağ olur. Sonra günün birinde o dağın zirvesinde coşkuyla emelinizin gerçekleşmesini kutlarsınız. Emelinizin küçük küçük gerçekleşmesini ise oraya giden yolda her gün kutlarsınız. Hayatı somut tecrübelerle doldurmak, kemale ererek doygunluğa ulaşmış bir hayat işte oradan çıkar. Modern hayatta kemale ererek doygunluğa ulaşmada çalışma hayatının etkisiyle belirlenmiş hedeflere ve mutabakalara dayalı projelerin gerçekleştirilmesi merkezi önem kazandı. Ne yazık ki hedefler ancak onlara ulaşılmadığı müddetçe heyecan vericidir. Hedefe ulaşmak bir anda hayatı sorgulatır hale gelebilir insana. Gerçekleşme anını büyük bir boşluk izler. O nedenle tavsiyeyi şayan olan şey sonrasında benliği yapayalnız bırakacak olan tek bir hedefe bağlamak yerine sürekli yolda olmak, daha modern bir ifadeyle süreç halinde olmaktır. Bir hedefe varsa da varmasa da kemale erdirecek olanı bulmayı sağlayacak yoğunlaşmanın izini süren bir sezgi yardımıyla doğru yol olduğu anlaşılan bir süreçtir bu. Bir insan kendi yoluna koyulduğunda enerjinin ona nasıl bir itki verdiğini, o yoldan ayrıldığında nasıl bir tavsadığını hissedebilir. Gerçi kuşku ve ümitsizlik tutulan yolun benliğe uyan doğru yol olup olmadığını sürekli yeniden düşünmeye zorlar. Lakin bir insanın kendisi için arzuladığı ve umduğu şeyin gerçekleşmesi sadece ona bağlı değildir. Başka insanlar, bir müdahalede bulunamayacağınız koşullar ve hesaplayamayacağınız tesadüfler de buna etki ederler. Kimse bir emelin gerçekleşmesini zorla sağlayamaz. İnsanın serbestçe tasarruf edebileceği şeyler onun hayata, başkalarına ve kendisine yöneltebileceği taleplerden ibarettir. Bunların gerçekleşme ihtimalinin bir orantısı vardır. Ölçülü taleplerin ifası daha kolay. Aşırı taleplerin ki zordur. Hayattan iddialı taleplerde bulunmak anlaşılır bir itkidir. Lakin bunların yerine gelmemesi, kabullenme kabiliyeti de ona ayak uydurabilmelidir. Yerine gelen veya gelmeyen beklentileri tamamlamak üzere beraberinde büyük hedeflerin gerçekleşmesini getirebilecek olan tahmin edilmedik keşiflere daha fazla fırsat tanımak gerekir. Hayatın ötesindeki bir kemalin doygunluğuyla ilgilenen insanların ufkunda insan varoluşunun olası bir anlamı vardır. Bunun mutlaka dini olması gerekmez. Hayatın gelişimini sürdürmesinin imkanlarını araştırmaya ve denemeye dönük evrimsel bir anlam da olabilir. Bu ödevin ifası sadece sevinçleri değil, bir miktar külfeti de içerdiğinden doğa insanlara kendilerini yenileme kabiliyetini vermiştir. Belki de mutluluğun amacı budur. O zaman mutluluğu kendi başına bir amaç olarak yüceltmek, esas ödevi ıskalamak demek olacaktır. Mutlu bir hayat sürmeyi istemek, bunun gereği olarak da başkaları ve hoşlanılmayan şeyler rahatsızlık vermesin diye iç çemberleri gitgide daha fazla daraltmak, insan hayatının çerçeve koşullarını yanlış anlamak demektir. Bir insanın sahip olduğu en iyi olanaklarla mütenasip bir hayat sürdüğünde ve kendi yolu olduğuna idrak ettiği bir yolda yürüdüğünde hissettiği kemale erme ve doygunluk duygusu işte bu evrimsel anlama tekabül eden duygudur. Kimi başkalarıysa kendi tarzlarına göre başka olanakları gerçekleştirir. Belki de böylece benliklerine olduğu gibi büyük bir bütüne de kendi katkılarını sunarlar. Her ne kadar kimse bilmiyorsa da o bütünü. Her halükarda olanakları keşfetme ve test etme ödevinin sadece planlı, düşünülmüş bir girişimle yerine getirilebileceğini açıktır. Bu nedenle insanlar beklentilerin ifası yerinde başka bir şeyler yapmaya, bu arada plansız ve düşünülmemiş şeyleri de denemeye dönük karşı konulmaz bir hevesle kapılırlar sürekli. İnsanlar onlardan bekleneni yapmamayı severler. Hiçbir sistem, medyatik ve sanal sistemler dahil, bireylerin her türlü totaliter müdahaleden sakınmasını sağlayan bu inadını devre dışı bırakmayacaktır. Fakat bunlar sadece bir takım düşüncelerdir. Muhtemelen işler, insanların olması öyle gerektiğine inandıkları için değil de kendilerinden öyledirler. Olup bitenin iç yüzünü hiçbir vakit tamamıyla anlayamayacağımızı düşünmek için yeterince sebebimiz var. O nedenle insanlar mutlak kesinlikle bilmedikleri durumlarda, yani aslında hemen her durumda her şeye inanmak zorundalar. Kimileyin insanlar benlerine inanırlar ki ben'in modern kültürde nasıl azametli bir anlam kazandığını ölçüsüz narsizmde uç veren şişkinliklerinde görüyoruz. Ne var ki her varlık ve her şey gibi benlik de fanidir. Sadece tek tek benler değil, kültürel yaşam formu olarak ben de öyledir. Her şeyin bir ömrü vardır. Bir noktada dolar vakti. Ben için de geçerlidir bu. Sonuç: benden ne olur? Benliğin arkasında uzun bir tarih var. Uzun yıllar boyunca iktidar sahiplerinin egemen beniydi. Onun tebaası ben demeye cüret edemezdi. Esas işi Roma İmparatorluğuna hükmetmek olan Marcus Aurelius da bu konumdan bakarak yazıyor. Yine de kendine hakim olarak durumu yumuşatmaya çalışıyordu. Nero'nun ondan 100 yıl önceki terörist narsizmine karşı bir tasarısıydı bu. 1000 yıl sonra hükümdarların gölgesinde bir ben hafifçe öksürerek boğazını temizlediği duyuldu. Gerçi o da eski hükümdarlık iddiasını taşıyor. Fakat onu da incelikle temsil ediyordu. Sesini sanat alanında yükseltti. Batı dünyasının Rönesans çağında yükselişini yaşadı. Giotti, Botticelli, Leonardo, Dürer, Kranaç kardeşler, Michelangelo, Tizian, Rafael, El Greco gibi isimler bu çığırı temsil eder. Ben maceracı olarak yola koyuldu. İsmi Marco Polo'ydu. Colombo, Marsalan'dı. Vasco'da Kamba'ydı. Cook'tu. Yine iyi bilinen Lacte, Hume, Smith, Voltaire, Detroit, Rousse, Seul, Jezerson, Kant, Herder gibi isimlerle insani tabi kılan bütün koşullara karşı aydınlanmayı gerçekleştirdi. kendi haklarını talep etti ve onları İngiliz manga çatarıyla, Amerikan bağımsızlık bildirgesiyle ve Fransız devriminin ardından insan hakları beyannamesiyle yürürlüğe koydu. Sayısız insan ben demeyi öğrendi. Ondan sonra Kelly benin köken anlamıyla tebaa demek olan Latince sebi ectum özelliğin gururlu öznesine dönüştü. Bu anlamda bensiz düşünülmeyecek olan modernliğin temelinde bu vardı. Ama şimdi benin onu meydana getirmiş olan çağın yükü altında ezildiğine dair işaretler çoğalıyor. Benlik fazlasından acı çekmeye ve ümitsizliğe kapılmaya başladı. Özerk yaşamak ona yük oluyor. Muazzam çabalarla kazandığı olanaklar bıkacak hale geliyor. Benizm ileri modernlikte aldığı büyük biçimin içine doldurulamıyor artık. Böylece bu aşırı genleşmiş biçimin yükü altında içe patlıyor. Tıpkı sönmüş bir güneş gibi. Eski benin son bir silkinişi olarak anlaşılabilecek olan şişirilmiş narsizmin gölgesindeki ben tüketişi aslında şimdiden benim çöküşüne haber veriyor. İlkin bireyleri etkileyen bu durum 21. yüzyılın seyri içinde salgına dönüşebilir. Benim bir mazisi vardı ama bir istikbali yok. En azından şimdiye kadarki biçimiyle. Benden sonra ne gelecek? Farklı bir ben. Ben'in gelecekteki biçimi de çoktan ilan edildi aslında. Yine sanatta oldu bu. Özellikle erken romantiklikten bir modernliğin gelişmesine refakat eden sanatçı grupları onu önceden duyurdular. Ön Raffaello'cular, empresyonistler, kübistler, ekspresyonistler, sesesyonistler, süryalistler, dadaistler, mavi süvari, brükçe, bauhaus, fluknus, bunların hepsi sanat eserlerinin yanında ben olmanın farklı bir tarzı da meydana getirmiş olan özgür ve özgüvenli insanlarla karşılıklı ilham ve işbirliğini sağladığı olanaklarla deneyler yaptılar. 20. yüzyılın akışı içinde bu yeni kültürel biçimi sayıları giderek artan müzik grupları devraldı. Bu tarz temayüz etmiş benlerin doğrudan improvize alışverişe girdiği cazda fazlasıyla serpilmiştir. İcadından 100 yıl sonra 21. yüzyılda genç insanların cazı yeniden keşfetmesi tesadüf değil. Cazın unsurlarını dijital ağ ortamında da buluruz. Buralarda benler cemaatlerin röle istasyonu işlevini görürler. Bu cemaatler artık eski cemaatlerin ben-siz dönemlerini dayatmanına geri dönmek istemez. Ağ başlanmış ben bu anlamda ağ ben kabına sığmayan, kendine hayran bir narsizmin ihvalarına ayak direyerek kendi hayatıyla ve çalışma yaşamıyla meşgul olur. Burada bir tutam narsizmin yanında bir tutam da işbirliği vardır. Ayrıca aileler, arkadaş, çemberleri, komşuluklar, gruplar, takımlar içinde yaşar ve çalışır. Fakat teknolojinin desteğiyle şimdiye kadar olduğundan çok daha dolaysızca başkalarıyla paylaşılabildiği bir düşünmüş, duymuş ve iletişimle yapar bunu. Paylaşmak ve değiş tokuş etmek anlamlı bir şekilde eylemek ve adil, sürdürülebilir bir ilişkiler önlemidir bu benim için. Hayatı kolaylaşır. Çünkü artık her şeyi kendi başına halletme zorluğunun yükünü sırtından atmıştır. O kendiyle dost olmuş bendir. Kendi içindeki ve dışa dönük ağ bağlantılarıyla benim bu yeni biçimine, doğru geçişine sükunetle düzenleyebilecektir.